Ayrım 57, sayfa 557. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. 6 Ocak 1939, Alcatraz'da geçirdiği son gün oldu. Vergi beyannamesi doldurmamak suçundan bir yıl daha yatması gerekiyordu. İyi hali görüldüğü takdirde 10 aya indirilebilirdi bu ceza. Sağlık durumunun kötülüğü göz önüne alınarak ülkenin öteki ucundaki Cook County cezaevine dek götürülmesi uygun görülmedi. Los Angeles yakınlarındaki Terminal Adası üzerinde yeni açılmış olan federal cezaevine aktarıldı. Baş gardiyan yardımcısı Miller ile 3 silahlı gardiyanın eşliğinde motor, tren ve araba yolculuğundan sonra vardı yeni hapishaneye. Ayaklarındaki demirlere fazladan 6 parça ağırlık takılmıştı. Gereksiz bir tedbirdi bu. Gövdesine yarı inme inmişti çünkü. Bir pazar günü Terminal Adası'ndaki kilise servisini yönetmek için gelen konuk papaz Silas A. Tweed, kendisini dinlemeye gelen 75 mahkuma dua etmek isteyen var mı diye sordu. Elini ilk kaldıranlardan biri Capone oldu. Kurtarıcı arayan var mı içinizde? Varsa kalkın arkadaşlarınızın yanında itiraf edin. Capone ayağa kalktı. Kasım ayında yargıç Wilkerson'ın verdiği para cezalarının sonuncusu da Chicago'lu bir gang avukatı aracılığıyla ödendikten sonra Capone, Pensilvanya'nın Lewisburg şehrindeki cezaevine gönderildi. 16 Kasım günü kente geldiğinde Ralph ile May Capone kendisini cezaevinden alarak Baltimore'daki Union Memorial Hastanesi'ne götürdüler. Bahara kadar Baltimore'da oturdu. John Hopkins mezunu frengi uzmanı Dr. Joseph Moore'un özel tedavisi altında kaldı. Chicago'da Jack Guzik'i yakalayan gazeteciler Capone'un gelip yeniden işlerin başına geçip geçmeyeceğini sordular. Eski patronuna olan bağlılığını hiçbir zaman yitirmemiş olan Guzik farkında olmadan sert konuştu. ''Haberiniz yok mu?'' dedi. ''Al keçileri kaçırdı.'' 28. Bölüm 3. Dönem. Hayali katiller peşini bırakmıyordu. Herhangi bir otomobil, hele içinde insan olan bir otomobil gördü mü korkunç bir paniğe kapılıyordu. Yalnızca kendi Pontiac'ıyla Sonny'nin Chevrolet'sinin bahçe kapısından içeri girmesine izin veriliyordu. Ayrıca Ralph May'e yabancıları kesinlikle Ali'nin yanına sokmamasını tembihlemişti. Aklı başında değilken şebeke hakkında ileri geri konuşmasından çekiniyordu. Sonny ile ana babasının yanı sıra evde sürekli kalanlar şunlardı. May'in kız kardeşi Muriel ile kocası Louis Clark, Louis amca ve yaşlı ama enerjik yabancıların uzaktan geçişini bile öfkeyle haber veren bir av köpeği. İki zenci hizmetçi, hem ahçılık yapan hem de genel işlere bakan Brownie Brown ile oda hizmetçisi Rose gündüz gelip gece giderlerdi. Miami'de gangsterlerle kumarbazların en çok rağbet ettiği otel olan Grand Hotel'in berberi Steve iki haftada bir gelir Capone'un saçını keserdi. May'in erkek kardeşi Danny ile karısı Winifred yerli ve konuk gangsterlerin sık sık uğradığı iki yer işletiyorlardı. Winnie's Waffle Shop ile Winnie's Little Club. Bu iki meyhaneden günde 500 ile 700 dolar arası gelir sağlıyorlardı. Danny Coughlin ayrıca Miami Barmenler ve Garsonlar Sendikası'nın ticari danışmanıydı. May haftada en az 4 kez Miami Beach'teki St. Patrick Katedrali'ne ayine giderdi. Capone hiçbir zaman eşlik etmezdi karısına. Papaz Monsignor William Barry'i zor duruma düşürmek istemediğini söylerdi. Sonny Monsignor'un yönettiği özel liseye devam etmiş, yaşlı papaz bu yarı sağır utangaç delikanlıyı da çok ilgilenmişti. Çocuğun gizli yeteneklerini geliştirerek baba yadigarı korkunç isminin doğurduğu çekingenlikten kurtulmasını sağlamak istemişti. 1937 yılında Sonny Notre Dame Üniversitesi'ne yazılırken babasının en çok kullandığı takma adı Al Brown kullanmıştı. Birinci yılın sonunda kimliği ortaya çıkınca üniversiteden ayrıldı. Şimdi Miami Üniversitesi'nde okumaktaydı. Capone iyi uyuyamadığı için ailenin günlük düzeni alt üst olmuştu. Genellikle akşam saat 10'da yatılıyor, sabaha karşı 3 sularında kalkılmaya başlanıyordu. Günün büyük bir bölümünü havuz başında geçiriyorlardı. Kimi zaman Capone saatlerce rıhtımda oturur, sırtında pijama ve rob de chambre, ağzında püro, elinde bir olta balık beklerdi. Arada sırada çimlerin üzerine gerdirdiği bir tenis ağının ötesine top atmakla vakit geçirirdi. Yalnız kalmaktan çok korkuyordu. Çevresinde hep insanlar olsun istiyordu. Ama iyi tanıdığı, güvendiği insanlar. İyice şişmanlamıştı. Saçlarının bir kısmı dökülmüş, başı dazlak kalmıştı. Kağıt oyunlarından en çok Remy ile Konken'i severdi ama çoğu kez bu oyunları bile toparlayamayacak kadar karışık olurdu kafası. Birlikte oynadığı kişiler genellikle onun kazanmasını sağlarlardı. Bir keresinde birisi unutup kazandı. "Çocukları çağırın," diye haykırdı Capone. "Bu kendini bilmezi temizlesinler." 1940 yılında çok şaşırtıcı bir haber geldi. Capone'un 35 yıl önce ortadan kaybolan en büyük ağabeyi Jim bir mektup göndermişti. Nebraska'nın Homer ilçesinde oturduğunu, adını resmen Richard James Hart'a çevirdiğini yazıyordu. Tek gözünü kaybetmiş, üstelik parasız kalmıştı. Bakması gereken bir karısı ve 4 çocuğu vardı. Ralph'e yazdığı mektupta yardım istiyordu. Ralph $250 gönderdi ona ve Wisconsin'deki yazlık evine çağırdı. Burada bir süre kaldıktan sonra Miami'ye giderek bir ay Al'in konuğu oldu Jim. Homer'a döndükten sonra Ralph ona her ay bir çek yollamaya devam etti. Anlattığı hayat öyküsüne göre ömrünü kanun adamı olarak harcamıştı Jim. Nebraskalılar çifte tabancalı Hart diyorlardı kendisine. Çünkü iki kalçası üzerinde iki tabanca taşır, her ikisiyle de aynı kolaylıkla ve aynı keskin nişancılıkla ateş ederdi. Gözünü gangsterlerle vuruştuğu sırada kaybettiğini iddia ediyordu. Nefis bir öyküydü bu. Gazeteciler hemen inandılar ve olduğu gibi yayınladılar. Gangsterler ailesinin kanun adamı olan üyesi. Ancak Hart Capone'un faaliyetlerini inceleyen hükümet ajanlarının ortaya çıkardıkları gerçekler bu hikayeyi doğrulamadı. Brooklyn'deki evinden kaçtıktan sonra önce bir sirke katılmış ve Orta Amerika'nın her yanını dolaşmıştı. 1919 yılında Homer'dan geçen bir yük trenine binmiş, Homer hoşuna gidince oraya yerleşmeye karar vermişti. Bir badanacı ve duvar kağıtları dükkanı açtı ama işi yürütmeyi beceremedi. Bir sel baskını sırasında hayatını kurtardığı Winch adlı bir bakkalın kızı Kathleen ile ahbap oldu. Bunlara Oklahoma'da doğmuş olduğunu, küçük yaşta evden kaçtığını, bir süre demir yolu yapımında çalıştığını, sonra bir kavga sırasında yanlışlıkla bir adam öldürünce Nebraska'ya kaçtığını, Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupa cephelerinde savaştığını söyledi. Dediklerine inanmış olacaklar ki ilçenin Amerikan eski muharipler başkanı seçildi. 1919 yılının sonlarına doğru Kathleen Winch ile evlendi, 4 oğulları oldu. Hart 2 yıl Homer ilçesinin şerifliğini yaptıktan sonra 1 yılda eyalet şerifi olarak çalıştı. 1922 yılında Kızılderililer Servisinin özel ajanı oldu. Winnebago ve Omaha kabilelerine yapılan içki satışlarını soruşturmakla görevlendirildi. Kızılderililer arasında zalimliğiyle ün saldı. Iowa eyaletinin Sioux kentine atandı daha sonra. Burada bir Kızılderili'yi öldürmek suçundan tutuklandı. Ama kurbanının yasak içki dağıtımı yapan bir kişi olduğu anlaşılınca Hart serbest bırakıldı. Kurbanın akrabaları pusu kurup kendisini öldürmeye kalktılar. Bu arbede de gözünü kaybetti. Idaho'nun Coeur d'Alene ilçesine nakledildi. Burada ikinci bir cinayet işlediyse de hiçbir zaman yargılanmadı. Yeniden Homer şerifliğine atandı. Gece devriye gezerken gerekirse içeri girebilsin diye birçok dükkanın anahtarı teslim edilmişti kendisine. Bir süre sonra dükkan sahipleri mallarının durmadan eksildiğini fark etti. Öz kayınbabası bile bakkal dükkanındaki konservelerin birdenbire azaldığını gördü. Çok geçmeden hem anahtarları hem de şeriflik rozetini aldılar elinden. Eski Muharipler Derneği Başkanı olarak öteki şehirlerde yapılan birçok toplantıya, konferansa katılıyordu. Günlerden bir gün derneğin ilçedeki üyeleri Hart'ın savaş hizmetlerini kanıtlayan bir belge istemeyi akıl ettiler. Tabii ki yoktu böyle bir belge. Dernekten atıldı. Kira ödeyemediği için birbiri ardından bir sürü evden kovuldu. Sonunda hükümetten yoksulluk primi almaya başladı. Miami'ye gidip geldikten sonra ancak söyledi karısına Al Capone'un büyük ağabeyisi olduğunu. Kiliseden içeri adımını atmama kuralını bir tek kez bozdu Capone. 30 Aralık 1941 günü oğlunun düğün töreninde bulunmak üzere St. Patrick Katedrali'ne gitti. Sony lise sıralarında tanımış olduğu Diana Ruth Casey adlı bir kızla evleniyordu. Balayından sonra North East 10th caddedeki evlerine yerleştiler yeni evliler. Sony Eylül ayında bir çiçekçi dükkanı açmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda sağırlığından dolayı askere alınmadı. Bunun üzerine Savunma Bakanlığı'nda sivil hizmet istedi. Miami Havaalanı'nda mekanik yardımcısı oldu. Karısı 4 çocuk doğurdu. Hepsi de kız olan torunlarına bayılıyordu Capone. Çocuklara durmadan pahalı oyuncaklar alıyor, gün boyu havuz başında onlarla oynuyordu. Bir keresinde Sony halk yiğitlerini birbirine karıştırarak şöyle konuştu. Babamın zenginlerden alıp yoksullara dağıtan bir çeşit Jesse James olarak hatırlanmasını isterim. Frankie'nin sinir sistemine yaptığı hasarın ne yolda ne hızla ilerleyeceği hiç bilinmez. 5 dakika önce normal görünen bir hastanın birden kafası karışabilir, dili dolaşır, titreme ya da saraya benzer krizlere tutulabilir. Capone en iyi anlarında bile bir düşünceyi başından sonuna götürebilecek akli dengeden yoksundu. Konuşurken bir konudan hiç ilgisiz başka bir konuya atlıyor, ya konuşmayı bırakıp ıslık çalmaya, şarkı mırıldanmaya koyuluyordu. Gövdesel dengesi de bozuktu. Aşırı şişman olmasına rağmen hızlı, mekanik, kesik kesik hareketlerle yürüyordu. 1942 yılında penisilin bulunmuş ama savaş üretim merkezi kısıtlı izin verdiği için çok az miktarda piyasaya sürülmüştü. John Hopkins Hastanesi'nden Dr. Moore, Capone için bir miktar elde etmeyi başardı. Böylece gangster penisilinle tedavi gören ilk frengi kurbanlarından biri oldu. Beyninde daha önce meydana gelmiş olan hasarı hiçbir tedavi düzeltemezdi elbet. Ama hiç değilse hastalığın daha da ilerlemesi engellendi. 19 Mart 1944 günü Cumhuriyetçi Parti valilik ön seçimlerinde uğradığı çok ağır yenilginin hemen ardından koca Bill Thompson Blackstone Oteli'ndeki dairesinde öldü. Nisan ayında Chicago polisi Matt Capone'u aramaya koyuldu. Üniversite öğrencisiyken ağabeyisi Al'ın büyük umutlar bağladığı en küçük Capone, Cicero'da Hall of Fame tavernasını işletmekteydi son yıllarda. 18 Nisan gecesi burada çalışan iki barmen Walter Sanders ile James Larison kasadan eksik çıkan 5 dolar yüzünden birbirlerine girdiler. Sanders'ın Larison'ı ite kaka arka odaya götürdüğünü, Matt'in de barın arkasındaki bir çekmeceden bir şey alıp peşlerinden gittiğini en az 20 kişi gördü. Matt arka odaya geçer geçmez iki el ateş edildiğini de herkes işitti. 3 adamdan hiçbiri geri dönmedi. Larison'ın cesedi tavernanın 3-4 kilometre ötesindeki bir çıkmaz sokakta bulundu. Matt tam bir yıl saklandıktan sonra teslim oldu. Ama hakkında açılan cinayet davası iptal edildi. Çünkü tek görgü tanığı olan Sanders hiçbir zaman bulunamadı. Matt teslim olduktan 2 hafta kadar sonra Capone'un en eski, en güvenilir adamlarından Frank Nitti, sendika haraççılığı yüzünden yeniden hüküm giyip ikinci bir kez Leavenworth cezaevine kapatılacağını öğrenince beynine bir kurşun sıkarak kendini öldürdü. Bütün bu olup bitenleri Capone'un anlayabildiği kuşkuludur. 19 Ocak 1947'de sabaha karşı saat 4'te bir beyin kanaması geçirerek komaya girdi. Doktor Kenneth Phillips çağrıldı. Onun ardından da Monsignor Barry gelerek son dinsel tedkinlerde bulundu. United Press ajansı Capo'nun ölüm haberini verdi. Gazeteler ölüm tehlikesinin atlatıldığını açıkladı. Ertesi hafta Zatülcenp oldu. Kilitli bahçe kapısının dışında yüzlerce gazeteci toplandı. Gün ilerleyip de sıcak dayanılmaz bir hale gelince Ralph gazetecileri içeri alarak soğuk bira ikram etti. Ayın 25'ine rastlayan cumartesi gecesi 48 yaşındaki gangsterler kralı Al Capone annesi, karısı, oğlu ve kız ve erkek kardeşlerinin gözleri önünde can verdi. Doktor Phillips bir otopsi yapılmasını, hastanın beyninin tıp tarihi yararına incelenebilmesi için ısrar ettiyse de aile buna izin vermedi. Rüzgar Chicago'daki Mount Oliver mezarlığına 48 numaralı parseli üzerine gerilmiş olan tenteyi deli deli uçuşturuyordu. Buz gibiydi hava. Toprak kalın bir kar tabakasıyla örtülmüştü. Mezarın başında toplanmış küçük grubun arasında aile üyelerinden başka kuzenler Charlie ile Rocco Fischietti, Jake Guzik, Sam Hunt, Murray Humphries bulunuyordu. Artık doğru yola girmiş olan Red Rudensky, St. Paul'dan kalkıp gelmişti. Torrio yoktu. Başpiskoposluk uzun uzadıya dinsel tören yapılmasına izin vermemiş ama gangsterin babası ve ağabeyi Frank'in yanına kutsal toprağa gömülmesine ses çıkartmamıştı. Monsignor William Gorman şu açıklamayı yaptı gazetecilere. Kilise günahı ve bir kimsenin hayatı boyunca işlediği günahları hiçbir zaman affetmez. Bu çok kısa tören merhumun son yıllarda gösterdiği pişmanlık dolayısıyla kilisenin desteğine mazhar olarak öldüğünü belirtmek üzere yapılmaktadır. Bronz tabut gangsterler ölçülerine göre gösterişsiz sayılırdı. Daha sonra mezarın üzerine dikilen taş da oldukça gösterişsizdi. Qui riposa, Alphonse Capone. NATO 17 Ocak 1899, Morto 25 Ocak 1947. Bundan bir hafta önce 87 yaşındaki Andrew Volstead, Granite Falls, Minnesota'daki evinde ölmüştü. Son ana dek kanunların ahlaki düzenlediği inancından şaşmamıştı. 57. Ayrımın sonu, sayfa 565.